Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın.
Günaydın.
Yeni güne başlarken aslında geçtiğimiz iki hafta boyunca işaret fişeği atılmış olan önemli bir karar Japon Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı. Japonya'nın faiz artırımı ile birlikte bütün dünyada negatif faiz politikası major merkez bankaları arasında tamamıyla ortadan kalkmış oldu. Beraberinde önemli kararlar daha var. Elbette daha önceki süreçte getiri eğrisi kontrolü yoluyla deflasyonla mücadele için bir hamlesi vardı. Faiz pozitife geçtikten sonra getiri eğrisi kontrolünden de vazgeçtiğini açıklıyor Japon Merkez Bankası. Aynı zamanda özellikle geçtiğimiz yıllar içerisinde dengeyi sağlayabilmek ve piyasa istikrarını koruyabilmek adına almış olduğu çok yoğun tahvil ve hisse senedi ETF'leri vardı. Bu ETF'lerin alımlarına da son verdiğini açıkladı ki zaten aslında Japonya'da hazinenin ihraç etmiş olduğu kağıtların %75-%80'i Japon Merkez Bankası'nın elinde yatıyordu. Dolayısıyla bundan sonrasında Japonya'da klasik bir para politikasıyla yoluna devam edecek gibi görünüyor. Piyasa etkisi şimdilik nispeten sınırlı. Zira zaten 2-3 haftadır kendini piyasa buraya hazırlıyor. Ancak tabii bir devrin sonu olması hasebiyle bayağı üzerine konuşulmayı hak eden bir tablo var karşımızda.
Evet, yaklaşık bildiğim kadarıyla 8 yıldır devam eden bir sürecin sonuna gelinmiş durumda. Bu oldukça aslında Japonya'nın normalleşmesi açısından anlamlı ama şunu unutmayalım. Bu adım bekleniyordu. Fakat hani biraz daha yaza doğru mu gelir diye konuşuluyordu. Tabii ücret artışlarının %5'in üzerinde olmasının ardından Japon Merkez Bankası'ndan bu adım hemen beklenmeye başladı. Bu hafta merkez bankaları açısından biraz önemli bir hafta. Fed açısından da, Japon Merkez Bankası açısından da, bizim merkez bankamız açısından da böyle daha uzun vadeli süreçleri etkileyecek kararlara gibi bir hafta. Bunlardan en önemlisi de Bojun'du açıkçası. Onu da Fed takip ediyor olacak. Dolayısıyla biraz enflasyonla da mücadele etmeleri gerekecek. Ama tabii Japon ekonomisi dünyadan çok daha farklı bir ekonomi ve bu yıl sadece faiz arttırımı beklenen tek merkez bankası. Dolayısıyla bu süreci gerçekleştiriyor. Onun normalleşmesi adına pozitif bir adım açıkçası. Yani normalleşmeye doğru attığı adım adına bence yerinde bir adım gibi gözüküyor. Piyasa etkisi olmadı açıl ama bu dediğim gibi majör bir dönüşün ilk adımı. Ve uzunca bir süredir beklendiği için sadece zamanlaması hani kestirilemiyordu. Bu tarz şeylerin fiyatlamaları biraz daha uzun soluklu oluyor ve hemen akabinde gelmiyor. Bu tarz bir şey belki ileride görme ihtimalimiz var. Ama en azından yield curve kontrolden çıkmış olmaları da bence olumlu, ne kadar işe yarıyor, ne kadar yaramıyor son derece tartışılan bir araçtı bu arada.
Özellikle tabii çok üzerine konuşulan konulardan bir tanesiydi bu. Çünkü aslında Japon yeni temel anlamda carry trade için kullanılan en gözde para birimlerinden bir tanesi oldu yıllarca. Dolayısıyla işte negatif faiz, getiri eğrisi kontrolü vesaire derken dayanak varlık olarak da kendi selametini zaman içerisinde dönemsel olarak kaybettiği anlar gördük Japon yeni için. Şimdi bundan sonra carry trade gözüyle bakıldığında ne söylenebilir? Bu arada 150'nin üzerinde şu an itibariyle dolar yen çaprazı, onu da söylemiş olalım. Ama hani carry trade parası olarak Japonya'da paranın maliyetinin artıyor olması ne getirebilir beraberinde?
Yani belki bir miktar dediğim gibi yenin güçlenmesiyle sonuçlanır mı? Ama tabii orada da şöyle bir denge var açıl. Ben temelde doların güçleneceği bir senaryoya inandığım için her ne kadar şu anda olmasa da ana trend olarak globalde doların bundan sonra biraz daha güçlü kalacağı senaryosuna inansam da burada yen tabii faiz farkından dolayı ilerleyen vadede belki bir miktar faiz farkı tabii ki de aleyhine ama ilerleyen vadede gene o yön olarak belki yen lehine bir durum söz konusu olabilir.
Geçelim buradan istiyorsan Amerikan Merkez Bankası'na. Şimdi tabii orada beklenti yok. Yani hani şu an itibariyle herhangi bir beklenti yok ama Fed açıkçası geçen senenin sonunda 6 faiz indirimi falan diyerek çok coşkun giden piyasayı, veriyi görmek lazım. Biz daha orada değiliz. Bakın biz en fazla 3 bekliyoruz diyerek. Daha sonrasında da veri Fed'i doğrulayarak belirli bir aşamaya geçti, çekti. Hani deyim yerindeyse Fed ve veri el birliğiyle piyasayı terbiye etti. Şimdi bugün geldiğimiz noktada özellikle yıl sonu itibariyle faiz indirimi beklentisinde piyasa Fed'e göre daha kötümser. Fed'in son noktalı grafiğinde 3 faiz indirimi beklenirken piyasa şu anda 3'ün daha altında faiz indirimi olabileceğine doğru gelmiş durumda. Dolayısıyla hani piyasaların abartma huyu biraz da dönemsel olarak söylemlerle birleşince bu noktaya gelmiş oldu. Şimdi tabii Fed'in vereceği sinyal bundan sonrası açısından da önemli ve belirleyici olacak. Tahmin aralıklarının güncellenip güncellenmeyeceği, ne şekilde değişeceği de piyasanın beklenti yönetimi açısından çok değerli hale geliyor.
Evet, ama şu olmadı mesela Açıl. Piyasa 7 tane indirim beklerken, şimdi 3'ün altına gelirken ne paritede, ne hisse senetlerinde, ne de aslında 10 yıllıkta. Yani 3.60'lardan 4.30'lara doğru gitti diyeceksin ama 5'lerden de 3.60'lara gelmişti. Dolayısıyla tam bir düzeltmesini yapmadı diye düşünüyorum. Piyasa şöyle bir havada. Ben Fed'den yüksek faiz indirimi beklerken coşkulu davranmaya devam ederim. Daha düşük faiz indirimleri gelecekse de benim için çok problem değil. Nasıl olsa gün sonunda bir gevşeme döngüsü olacak gibi bir fiyatlama yapıyor. Hisse senetleri için geçerli olabilir. Ama parite için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Bu arada bunun dışında da bence beklentilerde bir farklılaşma yok diye konuştuk ama sanki biraz şöyle oldu Açıl. Herkes daha az faiz indirimi beklemeye başladı ve bunu yazıp çizmeye başladı ve aslında bazı kurumlar acaba 3 değil de 2 mi olur'a, galiba Goldman'da gördüydüm, tam hatırlayamıyorum ama 3 değil de 2 mi olur'a dönmeye başladı. Hatta Powell'ın konuşmasında bundan sonraki süreçte piyasanın düşündüğünden daha az indirim olabilir sinyali çıkar mı diye de düşünüyorum. Ama ABD Merkez Bankası'nın verdiği sinyallerde de bence bir miktar sorun var. Çünkü hala daha finansal koşullar gevşek bu arada. Ve Powell'ın enflasyon hedefi olan %2'yi görmemize gerek yok faiz indirmek için demiş olması bence önemli. Ama sanki böyle ABD ekonomisine dair sinyallere baktığımızda, mesela yeni siparişlere bakıyoruz PMI'nin altında. Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde. Diğer bir takım tarım dışı istihdama bakıyoruz. Piyasa geriye dönük güncellemeyi önemsiyor. Beklentiden yüksek gelmesini önemsemiyor. Keza enflasyon için zaten biz şu sebepten yüksek gelmesini bekliyor, daha dönüyor piyasa. Sanki bana süreç çok öyle gibi gelmiyor piyasanın okuduğu gibi. Sanki %3'ü kırmakta o veya bu sebepten, bu kimi zaman barınma olabilir, kimi zaman başka bir alt kalem olabilir. Zorlanacak olan bir Fed varmış gibi geliyor. Bu da düşünüldüğü kadar yumuşak bir faiz indirim sürecine geçer miyiz? Bende soru işareti. Bu senaryo bir tek şey bozar Açıl. Küçük bazı bankalarda yaşanan sorunlar biraz daha genele yayılmaya başlar ise Fed korkar ve hızlı devam eder faiz indirimine. Yoksa bunun dışında ekonominin dinamiklerine baktığımızda %3'ü kolay kıracak, kalıcı devam edecek bir enflasyon var mı? Bence bu sorgulanmalı. Ben Fed'in bu yıl 2 tane yapabileceğini düşünüyorum. Ama piyasa bunu da dönüp gene fiyatlarken umursamazlık içine girer mi? Onu bilmiyorum. Piyasa zaten böyledir. Bazen bir şey fiyatlar, egzecere eder. Senin bahsettiğin gibi. O egzecere ettiği noktadan da aslında vaziyet öyle olmadığında, gerçekler değiştiğinde de o düzeltmeyi yapmaz. daha ilerleyen vadede yapar. Bu büyük bir rally. Düzeltmesinin kuvvetli olma ihtimali var bence diye düşünüyorum. Aynı durumu paritede de bekliyorum. Bugün Fed önemli. Pariteyi bir onun üzerine mi taşıyacak? Gerçi 1.09'ların altındayız ama yeniden böyle 1.09'ların üzerine mi atacak? Yoksa 1.07'lere doğru mu çekecek? Bence önemli olacak iki yönde de yarınki FED konuşması diye düşünüyorum. Projeksiyonlarda da şu değişim önemli. Mesela PCE'yi 2.5 bekliyorsanız ima ettiği şey farklı. 2.6 bekliyorsanız çok küçük de gözükse ABD ekonomisi açısından önemli. İma ettiği şey farklı. Ben gün sonunda dot plot'ta iki taneye 50 bas puana düşeceğimizi düşünüyorum.
Zaten oradan daha da aşağı geliyorsa bu sefer ekonomi çok kötüye gidiyor deyip başka bir fiyatlama görmen lazım.
Bilmiyorum. Emin değilim. Yani 7'den 3'ün altına gelmiş, 7 tane indirimden 3'ün altına gelmiş bir piyasada olması gereken düzeltme oldu mu sence? Bence olmadı.
İşte 7'yi de tam fiyatlayamamış
Diyorsun.
demekse.
Olur mu? Çok büyük bir rally diyor. 5'lerden 3.6'lara geldi ABD 10 yıllık. Keza S&P'ye vesaire baktığında bence.
Ama anladığım kadarıyla şuraya doğru gidiyor. Bilmiyorum buna ne dersin? Hani dönemsel olarak şu kadar indirdi, bu kadar indirdiden ziyade ve bunun vadesinden ziyade biraz daha terminal rate, yani uzun vadede gelinecek olan faiz oranı
Tabii.
neyse
Tabii.
buraya dönük bir iletişime yönelme olasılığı kuvvetleniyor gibi görünüyor Fed'in. Çünkü veri
Evet.
henüz bu kadar desteklemiyorsa faiz indirimini, iştah olmasına rağmen belirli bir aşamadan sonra Fed uzun vadeli faiz seviyesi üzerinden bir iletişim diliyle gelebilir karşımıza gibi düşünüyorum.
Gelebilir ve o yani nötr faiz seviyesi veya işte R-Star şu anda piyasanın düşündüğünden daha da yüksek yerde oluşuyor olur mu? Bence bu da tartışılacak bir konu. Bunlar tabii uzun vadeli. Demin bahsettiklerim son derece kısa vadeli. Ama aynen katılıyorum dediğine. Esas mevzu bu bence de.
Peki geçelim Avrupa Merkez Bankası'na. Orası için beklentin nasıl? Çünkü orada sanki çok da fazla uzamadan bir faiz indirimi gelme olasılığı artmış gibi görünüyor. Çünkü bayağı soğudu Avrupa ekonomisi.
Bayağı soğudu. Ücret artışları da yüksek orada da. Olabilir ama şeyde çok ikna olamıyorum tabii. Fed'i görmeden hareket eder mi ECB? Onu bilmiyorum.
Onunla
Burada
ilgili de çok pardon araya girdim. Geçen gün Avrupa Merkez Bankası başkanlarından iki tanesinin açıklaması var arka arkaya. Yani bizim de göbeğimiz beraber kesilmedi anlamına gelen açıklamalar. Biz Fed değiliz ki illa bütün politikalarda onları takip edelim. Onların Avrupa'daki aynası değiliz diyorlar.
evet. Evet, doğru. Dolayısıyla hani Fed'i görmeden hareket etmez demem zor. Tarih bu anlamda çok iyi bir rehberlik etmiyor her zaman. Farklı bir dönemde olduğumuzu da kabul etmek lazım. Avrupa'daki enflasyonun dinamikleri zaten farklıydı. Arz yanlı bir enflasyon vardı. Ve çok da güzel aşağı geliyor. Hedefe de daha yakınlar. Bakıyorsunuz PMI datalarında bir dipten dönüş var ama hala ekonomi çok ciddi soğuyor. Almanya zaten resesyonda. O da ayrı konu. Gecikmiş bir ECB var. Bence bu arada. Olabilir. Görebiliriz. Ama gene aynı şekilde bence bunun fiyatlaması yok paritede. Örneğin.
Avrupa Merkez Bankası'nın faizi daha erken indirdiği bir senaryoda Euro-Dolar çaprazının nereye kadar gelmesini bekleyeceksin?
1.06'ya kadar geleceğini düşünürüm ama bu olurken Fed'in de eş anlı ne dediği de önemli açıl. Yani Fed şöyle bir merkez bankası. Aksiyonları önemli ama o aksiyonları oluşturan sözel yönlendirmeleri de o aksiyonlar kadar fiyatlanan bir merkez bankası. Dolayısıyla netleşen bir görüntü olursa orada örneğin 3 tane ve Haziran'da kesin geliyor diye bak mesela Haziran beklentileri de bu arada %90'lardan olasılığı %60'lara gerilemiş durumda. Dolayısıyla böyle bir senaryo değil de Haziran'da kesin Fed geliyor ve 3 taneyle devam edecek gibi bir durum olursa belki gene bir yerlerde böyle 1.07'lerde takılabilir ama diğer türlü ben 1.06'ya doğru hareket olabileceğini düşünüyorum. Erken davranan bir ECB'de. Henüz ama piyasada buna dair bir fiyatlama da yok. O da birazcık ya acaba tam da böyle bir fiyatlama görmez miyiz'i de düşündürüyor bana. Çünkü paritede şu net açıl. ABD'de dolar lehine gelse datada, Powell dolar lehine de konuşsa ve piyasanın şu anda fiyatladığı şey ciddi anlamda bir değişim de olsa bir türlü doların güçlendiğini göremiyoruz. Ben yine de bir noktada buradan yıl sonunda veya yılın totalinde çok daha güçlü bir dolar görmeyi beklerim. Ama diyeceksin ki aç terminale bak en son 1.12'lerde. Örneğin parite piyasa böyle düşünmüyor. FX analistleri euro lehine ve daha da güçlenen bir trend bekliyor. Hatta böyle 1.20'ler vesaire bekleyenler var bildiğim kadarıyla. Ben birazcık o sayfada değilim. Öyle bir durumda da 1.07'nin altına sarkan bir parite beklerim. Erken davranan ECB'de.
Şimdi bu yıl sonu itibariyle ortalama euro-dolar çaprazı beklentileri son çeyrek 1.10'lar civarında. Çok ekstra bir beklenti evet, oluşmadığını söyleyebilirim. 2025 için 1.15'ler civarına doğru giden bir euro-dolar çaprazı beklentisi var. Terminale girilen tahminler çerçevesinde öyle söyleyebilirim.
Ama şunu da söyleyelim. Terminal çok uzunca yıllardır yanılıyor euro-dolar paritesinde.
Ya yılbaşında tahminleri medyanını veriyor sonuçta.
Tabii.
Peki, buradan devam edeyim mi? Türkiye'ye geçeceğim. Türkiye tabii. Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var bu hafta. Ne bekliyorsun? Artırım bekliyor musun?
Artırım beklemiyorum. Beklemememin sebebi de son iki haftadır gördüğümüz sıkılaştırma adımları. Olabileceğini düşünüyordum. TL'deki performans kaybından, TL dolara olan talepten birazcık orada bir yoğunlaşan stres var. İki haftadır seçime yaklaştıkça. Ama ardı sıra gelen adımlar, sıkılaştırma adımları sanki bana daha çok Nisan'da olabilecek gibi bir tablo sunuyor. Gün sonunda bekliyorum. Olması gerektiğini de düşünüyorum artık. Ama belki bu Mart'ı pas geçer. Zaten hani beklemiyorduk. Bir anda böyle bir beklenti oluşmuştu açıl. Ardından da hani olur mu olmaz mı konusu gündeme gelmişti. Ben beklemiyorum. Olursa TL açısından çok pozitif olur. Onu söyleyeyim. Ama konu sadece faiz arttırımı değil. Zaten sıkılaştırma adımları geliyor. Bunların yoğunlaşarak devam etmesi gerekiyor. Ve seçim sonrası dönemde hem faiz tarafında hem makro prudentials'da yani makro ihtiyatilerde hem de maliye tarafında böyle genele yayılmış bir sıkılaşan politika görmemiz gerekiyor ki biz enflasyonu kontrol edelim. Tablonun da böyle olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama Perşembe biraz iddialı olabilir. Çünkü adımlar geldi. Şimdi onlara da bakacaktır. Bir de daha yeni yani bu enflasyonlar beklentilerimiz dahilinde. Dolayısıyla politika faizi de düşündüğümüz seviyede şu anda demiş bir merkez bankası varken hani Mart'ta değil de Nisan'da yapması birazcık daha olası gözüküyor bana. O ama zaman, Nisan'da da beklemeyenler var bu arada.
O zaman şöyle bir soru sorayım. Yani bizim yaptığımız faiz anketine baktığımız zaman 24 kurumun medyan beklentisi %45. Diğer taraftan yine özellikle yıl sonu itibariyle nerede beklenir diye bakıldığında en yüksek beklenti 50'ler civarında. Yine faiz indirim beklentilerini de sormaya devam ediyoruz. Ne zaman beklersiniz Merkez Bankası'ndan faiz indirimini diye. Bu sıkılığın süresini belirlemek için sorduğumuz bir soru. Yani ne kadar uzun süre Merkez Bankası sıkı para politikasıyla devam eder sorusu aslında. İndirimi nereden bekledikleri sorusu. 17 kurumdan 8 tanesi Ekim ayında faiz indirimi olabileceğini öngörmüş. 2 kurum Eylül ayında faiz indirimi olabileceğini öngörmüş. 7 kurum 2024 yılında faiz indirimi olmaz demiş. Dolayısıyla gidecek nihai noktaya dair de piyasanın kafasında bir belirsizlik olduğunu anlıyorum ben. Kısa vadeli politikada da aslında daha 1-1,5 ay önce Merkez Bankası'nın sıkılık düzeyini yeterli bulduğuna dair çok net enflasyon raporu açıklaması. Evet. Ardından PPK kararı ve burada sıkılığın yeterli olduğuna dair vurgunun devamı. Bir anda yabancı raporlarıyla başlayan, daha sonrasında da tabii ki dövize yönelim ve ilginin artmasıyla beraber biraz daha şekillenmiş olan bir faiz artırım beklentisine döndü iş. O yüzden hani kısa vadede daha sıkılaşma, uzun vadede de indirimin zamanlaması konusunda, o sıkılığın devamlılığı konusunda biraz daha belirginleşmeye ihtiyaç duyuyor olabilir mi piyasa?
Evet, olabilir ama bir de şunu da söyleyelim. Mesela perakende endekse de baktığımızda güçlü geliyor. Yani sanayi üretimi endeks yerinde sayıyor. Perakende endeksi daha da hızlı bir şekilde yukarıya gitmeye devam ediyor. Yani bu zaman zarfında bana ne değişti diye sorarsan son iki ayda sadece kur üzerindeki baskı değil, ben iç talebin de güçlü seyretmesinin düşünülenden çok daha iyi giden bir tüketim talebi olmasını da söylerdim. Bu birincisi. İkinci konuya gelecek olursak, ben şimdi göremiyorum, en son bakmadım. OİS son iki ay fiyatlıyordu ama MIRP'tan bakabilir misin? Market Implied'dan açıl. Bloomberg önünde değil mi şu
önümde.
Anda?
Ne istiyorsun tam olarak?
Market Implied Policy Rate'den, MIPR'den girersen Türkiye'yi görebilirsin. OİS'te son iki ay fiyatlanıyordu. Yani analist beklentisi değil de piyasada oluşan beklentiye bakmak bence daha doğru burada. Bu arada. Bilmiyorum açabildin mi ama.
Açmaya çalışıyorum ben bir yandan da. Şimdi burada
MIRP
esas...
MIRP değil de MIPR.
Tamam, zaten oradan bakıyorum.
Tamam. Önemli.
Önemli olan biraz buradaki temel gidişatla bir saniyeni rica edeceğim. Ben de bir yandan bakmaya çalışıyorum. ne zaman soruyorsun? Ne zaman soruyorsun?
Son Türkiye
46,5 görünüyor mesela 6 aylık implied.
12 aylıkta kaç görüyorsun?
38.
Evet. Dolayısıyla hani 9 ay kaldı. Bu yılın son 2 ayında faiz indirimi bekleyen bir OİS de var. Dolayısıyla ya ben bunu çok doğru bulmuyorum bu arada açıl. Sebebi de şöyle, faiz indirimi olacağını çok kani değilim. Hele faiz arttırmazsak kesinlikle olmayacağını düşünüyorum da, olur da hani 50'lere falan çekersek belki bir ihtimal olabilir. Bizim 40'lara gelmemiz çok zor gözüküyor şu anda bu iç taleple. O yüzden indirimi konuşmadan evvel bizim sıkılaşmanın tavan yaptığı noktayı biliyor olmamız lazım bence.
Bir şey daha soracağım. Özellikle biraz önce canlı talepten bahsettin ya. Şimdi tabii bir yandan burada da arka arkaya bir sürü beklenti de şekillendi. Yani nedir işte, kredi kartlarına kısıtlama gelecek, taksit sınırlaması gelecek, kredi kartı faizlerinin yukarıya çekilmesi söz konusu olacak. Şu anda, şu ana kadar gelen önlemler bir nakit avans üzerinden geliyor. İki, yine kredili mevduat hesaplarının faizi üzerinden geliyor. Yani aslında doğrudan kredi kartı harcaması önünde engel teşkil edebilecek herhangi bir düzenleme daha görmedik. Şimdi bundan
kredi
sonraki...
büyümelerine geliyor cap. Esas o daha mühim bence.
Şimdi bundan sonrası için, yani seçim sonrasındaki dönemde gelebilecek olan önlemleri gören tüketicinin bir bölümünün de talebini öne çekmiş olmasından da güçlü görünüyor olabilir mi perakende tarafındaki hareketlilik?
Evet. Bundan dolayı, ama bu şu demek değil. Öne çekilmiş talep var ve bu talep, normalde var olan talep 3 birim enflasyon yaratacakken öne çekilmiş talep 5 birim enflasyon yaratıyor. Dolayısıyla siz bir kere daha sıkılaşmaya başladığınızda atmanız gereken adım çok daha güçlü olması gerekiyor. Bu da zaten zamanda tutarsızlık dediğimiz şey. Tüm bu adımları siz 2023'ün son çeyreğinde yapıp tamamlasaydınız, bugün gerçekten seninle biz oturup ne zaman acaba indirim başlanırı konuşuyor olabilirdik. Tabii ki ücret artışları da vaziyeti değiştirdi. Ama siz sıkılaştırmayı bu kadar sürece yayarsanız, gün sonunda atmanız gereken sıkılaştırma adımının çok daha yüksek montanlı olması gerekiyor. Çünkü alttan gelen enflasyonist baskı daha yüksek oluyor. Çünkü öne çekilmiş talep oluyor o beklentiyle. İleri de sıkılaşacak, para olmayacak, ben bugün harcayayım diyor. Vaziyet bu. Dolayısıyla talebin öne çekilmesi doğrudur. Şu da tartışılır. Bu kadar mühim mi acaba kredi kartlarına gelecek olan adımlar? Yani enflasyonu kontrol etmemiz, biz çok konuşuyoruz da buna böyle bağlanmış gibi gözüküyor. Ben öyle de düşünmüyorum. Bundan sonrası için çok daha geniş, kapsamlı, detaylı bir sıkılaştırma süreci gerekiyor bence. Biz kendimizi böyle kredi, yani şöyle bir dünya beklemeyelim. Kredi kartlarına bir takım adımlar geldi. Taksitlendirmelere bir takım adımlar geldi. Biz seninle oturup burada tamam biz artık enflasyonu kontrol edeceğiz konuşmayacağız. Bence. Bu sadece yapılması gereken adımlardan ve geciken adımlardan bir tanesi şeklinde okuyorum ben bunu.
Burada bir başka soru da özellikle döviz seviyesi üzerinde. Bu konudaki görüşünü de merak ediyorum açıkçası. Sevgili Haluk Bürümçekçi mesela bugün itibariyle yazmış kendi bülteninin içerisinde. Geçen hafta itibariyle yapılan net döviz satışını yaklaşık 5.4 milyar dolar olarak hesaplıyorum. Son 4 haftada da kabaca 20 milyar doların üzerine çıktığını düşünüyorum döviz satışının piyasaya diyor. Dolayısıyla aslında tabii bu seçim öncesinde ortaya çıkmış olan beklenti ve hane halkı artık kurumsal talebin yaklaşımıyla ortaya gördüğümüz bir tabloya işaret ediyor. Dolayısıyla buradaki normalleşmeyi seçim sonrasında bekler misin? Neyle birlikte normalleşme? Neyle birlikte bundan sonraki süreç için artık o rezerv kaybının artık çünkü bu politikaya geçmeden önceki seviyelerin altına doğru gidiyor görünüyor rezerv.
Evet, yani piyasa aslında şöyle değişik açıl. İçeride bu tarz bir beklenti var. Ve rezerv harcayan bir merkez bankası var. Ama borçlanmalara bakıyoruz. Mesela dış borçlanmada güzel bir borçlanma yaptık. Akbank'a veya TSKB'ninkine baktığımızda bunlar da son derece başarılı. Dolayısıyla böyle Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin düştüğü ve daha kolay döviz bulmaya başlayacağına dair de emarelerin olduğu bir süreçteyiz. Ama iç piyasaya baktığımızda bunun tam aksi şekilde sanki döviz likiditesinde sorun olacak ve TL'yi daha da fazla değer kaybıyla sonlandıracak bir vaziyet, bir beklenti hakim. Dolar TL'nin yükselmesine dair. Dolayısıyla finansal piyasalarda olanlarla ve dış alemle olan ilişkilerde dış ticaret rakamı da buna dahildir. Her ne kadar seninle sebeplerinde konuştuğumuzda sürdürülebilirlik anlamında soru işaretleri olsa da gün sonunda Türkiye'nin dövize olan ihtiyacı azalıyor. İçerideki dolara olan talep birbirinden ayrışıyor. Yani bambaşka bir süreç var gerçekleşmelerde. Not artışı da dahildir buna. Ama beklenti anlamında da bambaşka bir süreç var. Merkez Bankası da rezerv harcıyor ve müdahale ediyor. Etmek durumunda da. Yani bunu söylediğim için de maalesef zorlanıyorum. Çünkü normal şartlar altında eğer dalgalanan bir döviz kurunuz varsa bunların olmuyor olması gerekirdi. Fakat süreç bizi buralara getirdi. Bunca yıldır yaptığımız hatalar ve yönetilen kur şeklinde bir döviz kurumuz oldu. Bundan sonra da buradaki kontrolü kaybettiğimiz takdirde bu dezenflasyon programını çöpe atacağımız için bu kadar yüklü, evet doğrudur. Bazen öğlene kadar 1 milyar sattığı günler oldu geçtiğimiz hafta. Yani eski dönemdekine benzer. Dolayısıyla müdahale etmek zorunda olan bir merkez bankası var ve buna devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Rezerv konusunda ben o kadar endişeli değilim. Evet şu anda harcıyor ve belli seviyelerin altına geliyor ama dediğim gibi ben 3. çeyrekte bugün eğer 2. çeyreği doğru değerlendirir, sıkılaşma adına doğru adımları atarsak, 3. çeyrekte tabii globalde de bir gevşeme beklediğim için Türkiye'nin o rezervi yerine koyacağını düşünüyorum. Aynı zamanda düşen enflasyon ortamıyla birlikte. O yüzden bugün bu rezervi harcamak gerekiyor maalesef. Ama keşke içeride bu beklentiyi daha doğru bu beklenti yönetmek için çok büyük çaba var ama daha doğru yönetebilmek için daha önceden hızlı adım atmamız gerekiyordu. O da 2023'ün ilk yarısı, ikinci yarısıydı. O olmadığı için buralardayız diye düşünüyorum. Birazcık tabii seçim öncesi, yani şeyi de azımsamayalım. Bizdeki hane halkı beklentisi, şirket beklentileri bu seçime çok bağlanmış durumda. Ve şirketlerin de maalesef, özellikle ihracatçıların bu yönde arzuları o kadar şiddetli ki piyasada böyle kurun sıçrayacağına dair beklentilerle bu şekilde hareket ediyoruz. Ben öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum bu arada. Seçim sonrası dönemde de.
Gizem Öztok Altınsaç, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
Günaydın.
Özellikle dün itibariyle hem Sayın Cevdet Yılmaz'dan hem Mehmet Şimşek'ten ekonomiye dair mesajlar gelmeye devam etti. Bir onlarla başlayalım istersen.
Mehmet Şimşek aslında dün de konuştuk, hatta uzun süredir, bir süredir daha doğrusu ekonomi yönetiminin ekonomi yönetimiyle ilgili ve uygulanan politikalarla ilgili olarak benzer mesajları vermeye devam ettiklerini ve görülen o ki vereceklerini de söylemiştik. Evet. Dün de hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da hem de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yine ekonomi mesajları var. Cumhurbaşkanı yaşanan refah kaybının, yani çalışanların ve küçük esnafın özellikle yaşadığı refah kaybının farkındayız. Buna yönelik çok daha fazla çalışıyoruz. Bunun çözümü çok daha fazla çalışmak diyerek tekrar hani yaşanan sıkıntıların hükümet olarak bilincinde olduklarını ve buna yönelik çözüm önerileri üretmek için de çalıştıklarını ifade ediyor. Ekonomi programı için çalışıldığını, çalışılmanın da devam edeceğini, tüm göstergelerinde doğru yolda olunduğunu gösterdiğini söyledi. Yani bir bakıma hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden ekonomi programının faydalı ve olumlu olduğunu ve bunun devam edeceğinin özellikle vurgusunu yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de enflasyondaki düşüşün çok daha net olarak gözükeceğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Cevdet Yılmaz'ınki de aslında benzer açıklamalar. İşte 2026'da enflasyonun tek haneye düşeceği, kişi başı milli gelirin 15 bin dolar seviyesine yükseleceği gibi hedeflerden tekrar bahsetmiş durumda. Ve yine bir kez daha yerel seçimlerin uygulanan politikaları değiştirmeyeceğini, yerel seçim olduğunu, uygulanan politikaların işte genel seçimde veya cumhurbaşkanlığı seçiminde değişme ihtimalinin olduğu, dolayısıyla Nisan ayı ile beraber, yani seçimin sonuçlanmasıyla beraber politikalarda herhangi bir değişiklik olmayacağını bir kez daha farklı kelimelerle, farklı yöntemlerle açıklamış durumda. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin şu andaki anladığım kadarıyla anlatmak ve aktarmayı ısrarla istediği şey, hiçbir şekilde 31 Mart seçimlerinden sonra uygulanan, şu andaki devam eden ve uygulanması sürdürüleceği söylenen politikanın aynı şekilde devam edeceği.
Peki buradan geçelim istersen. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Bir parça onunla. Özellikle Irak meselesiyle ilgili olarak Irak'ın ilk defa PKK'nın kendi aleyhine de hareket eden bir yapılanma olduğuna dair kabulü oluştuğunu bu süreç sayesinde söylüyor. Ve bundan sonrasına dair de Kandil'e verdiği mesajlar var.
Çok net bir şekilde şu anda Ankara ve Bağdat'ın terörle mücadele, PKK ile mücadele konusunda aynı noktada olduklarını, aynı düzleme baktıklarını ve aynı yönde de hareket edeceklerini söylüyor aslında Dışişleri Bakanı. Evet, Irak'la bir süredir devam eden toplantıların tamamında ve en sonunda artık bu noktada PKK ile mücadele konusunda iki ülkenin farklı düşünmediği, hatta yakın zamanda nasıl ortak operasyona veya ortak mücadeleye tam anlamıyla dönüşürüm planlarının yapıldığını söylüyor. Burada bir tek sıkıntı Süleymaniye sıkıntısı gözüküyor ki onu da özellikle vurgulamış Hakan Fidan. Süleymaniye'nin, Tarabani'nin şu anda yürütmüş olduğu politikanın farkında olunduğunu, bu hatadan dönmeleri gerektiğini, bu bölgede terör örgütlerine yer olmadığını ve Süleymaniye'nin de bu vermiş olduğu destekten vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Bunu birçok aracıyla, dalla, yöntemle karşı tarafa ilettiklerini, bunun bir sonraki adımının daha sert olabileceğini de net mesajını vermiş durumda. PKK'nın kullanılan bir örgüt olarak artık herhangi bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla sistem dışına atılması gerektiğini çok net bir şekilde bir kez daha söylemiş Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Burada Irak tarafında herhangi bir sıkıntı yok ama Suriye tarafında var. Yani YPG tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin halen bu terör örgütüne destek vermesinin Türkiye tarafından kabul edilemez olduğu bir milli güvenlik sorunu oldu. Ve bunu da Amerikalı mevkidaşlarıyla, yetkililerle yapılan her toplantıda dile getirdiklerini söylüyor. Ancak burada da benim satır aralarından anladığım biraz daha olumlu noktaya varılmış gibi gözüküyor. ABD-Türkiye ilişkilerinde olumlu noktaya evrilmesiyle beraber sanki bu konuyla ilgili olarak daha fazla toplantı gerçekleştirilecek, daha fazla durum anlatılmaya çalışılacak. Ha bir çare bulunur mu şu anda belki bulunmaz gibi gözüküyor ama en azından Ankara'nın bu konudaki şikayetlerinin ne olduğunu biraz daha yakından dinliyorlarmış gibi bir izlenim edindim ben aslında Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından. Artı bir de şunu da söylemek lazım. Sanki Hakan Fidan bunu söylemiyor ama özellikle ABD ile Türkiye'nin bu yakınlaşma sürecinden itibaren biz burada da çok konuşmuştuk. Özellikle Rusya konulu şirketlere uygulanan yaptırımlar vardı. Ve bu konularda birçok şirketin şikayetçi olduğunu da biliyorduk. Yani hiçbir şekilde ne olduğunu anlamadan bu yaptırım kapsamına şirketlerin dahil edildiği ve bir anda iş yapamaz hale geldikleriyle ilgili sıkıntılar vardı. Şimdi Ankara'da şöyle bir durum konuşuluyor. Bir süredir Amerika ile Türkiye arasında bu yapılan müzakereler ve görüşmeler neticesinde bir ara formül bulunma ihtimaline çok yakın oldu bu yaptırımlarla ilgili olarak. Daha önceden mesela hiçbir şekilde Türkiye'ye bilgi verilmeden direkt Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı bir sistem vardı ya. Şimdi bunun yaptırımlardan etkilenmesi ihtimali olan şirketlerle ilgili bilgilerin Türkiye'ye öncesinde aktarılacağı, Türkiye'nin yapacağı araştırma neticesinde hızlı bir şekilde şirketlerle ilgili bilginin ABD'ye verileceği ve ondan sonra bir karar alınacağı. Yani yeni bir mekanizma kuruluyormuş gibi gözüküyor yaptırım konusunda. Bunun da özellikle bir anda neye uğradığını şaşıran Türk şirketlerinin önünde onlara katkı sağlayacağı, fayda sağlayacağı yönde bir beklenti var. Resmen açıklanmadı. Ancak duyumlar bu yönde. Muhtemelen Amerika'dan veya Türkiye'den bu konuyla ilgili bu yeni uyum mekanizması ile ilgili olarak yeni bir açıklama da gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bir cümlede Netanyahu ile Biden da dün görüşmüş, çok konuştuk.
Görüşeceklermiş.
Bir heyet gönderilecek benim anladığım kadarıyla önce İsrail'den Washington'a. Bu Refah operasyonunun neden olmaması gerektiği ve alternatif olarak ne yapılabileceği ile ilgili olarak ABD'de çalışan ekipten giden İsrail'li heyetin bilgi alacağı ve buna yönelik bir taktik geliştirebilecekleri yönünde beklenti var. Yani sanki ABD'nin açıklaması bu Refah operasyonunun beklenen kadar kısa süre içerisinde olmayabileceği yönünde ama bekleyip görüşürüz.
Ali Can teşekkürler. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.